Kitap adı İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri Ünite 8 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye yazar Profesör Doktor Ayşe Işıl Karakaş Editörler Profesör Doktor Ayşe Işıl Karakaş Yardımcı Doçent Doktor İlker Gökhan Şen amaçlarımız bu üniteyi tamamladıktan sonra aleyhinde Türkiye'ye karşı verilmiş ihlal kararlarına ve bu davaların niteliğini açıklayabilecek, aleyhim kararlarının ulusal hukuku değiştirici etkisini anlatabilecek, Türkiye ve diğer devletlerin AİHM önündeki insan hakları ihlalleri istatistiklerini tanımlayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar kavramlar insan hakları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, yaşam hakkı, işkence yasağı, uzun yargılama, bireysel başvuru, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, AİHM istatistikleri içindekiler, giriş, Türkiye'nin AİHM önündeki temel insan hakları sorunları, ağır insan hakları ihlalleri kategorisi, yaşam hakkı ve işkence ve kötü muamele yasağı, örnek olay 1, yaşam hakkı ve devletin pozitif yükümlülükleri. Kaya Türkiye 19.2.1998 kararı. Örnek olay 2. Yaşam hakkı ve orantısız güç kullanımı. Evrim Öktem Türkiye 4.2.2009 kararı. Örnek olay 3. Aksoy Türkiye 18 Aralık 1996 kararı. Örnek olay 4. Tutukluluk süresinin uzunluğu ve tazminat sorunları. Aleyhim kararlarının ulusal hukuku değiştirici etkisi. Örnek 1. Gözaltında avukat zorunluluğu. Saltus Türkiye 27 Kasım 2008 kararı. Örnek 2. İfade özgürlüğü ve basın. Ürper ve diğerleri Türkiye 20 Ekim 2009 kararı. Aleyhim bireysel başvuru ve insan hakları ihlalleri istatistikleri konu anlatımı başlıyor. Giriş Türkiye 2. Dünya Savaşı'nın felaketlerin bir daha yaşanmaması ve demokrasi, insan haklarına saygı ortak değerleri temelinde yükselen bir Avrupa idealini hedefleyen Avrupa Konseyi'ne kuruluşundan itibaren 1949 yılında üye olmuştur. Avrupa Konseyi bünyesinde 1950 yılında hazırlanan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aleyh 1954'te taraf olmuştur. Aleyh 1954 yılından itibaren Türk hukuk düzeninin ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye 28.1.1987 yılında bireysel başvuru hakkını, 22.1.1990 yılında ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin AİHM zorunlu yargı yetkisini tanımıştır. Türkiye'nin AİHM önünde 22 yıllık bir geçmişi vardır. Bu süre içinde Türkiye AİHM tarafından defalarca insan haklarını ihlalden mahkum edilmiştir. Türkiye bugün Rusya'dan sonra hakkında en çok bireysel başvuruda bulunulan ülkedir. Bu ünitede Türkiye bakımından AİHM'nin verdiği insan hakları ihlali kararlarına yol açan temel konular örneklerle ele alınacak. Türkiye ve diğer devletleri insan hakları ihlalleri ve bireysel başvurular açısından karşılaştıran istatistiklere yer verilecektir. Türkiye'nin AİHM önündeki temel insan hakları sorunları Türkiye Anayasa ve yasalarından kaynaklanan yapısal sorunları yanında uygulamadaki birçok eksiklikleri nedeniyle AİHM önünde 31 Aralık 2011 yılına kadar toplam 2404 kez insan haklarını ihlal etmekten mahkum olmuştur. Bu sayı Türkiye'yi AİHM'de en çok ihlal eden devlet konumuna getirmektedir. Ayrıca Türkiye 15.950 başvuru ile Rusya'dan sonra hakkında en çok bireysel başvuru yapılan devlettir. Türkiye hakkında verilen insan hakları ihlali kararları genelde ağır insan hakkı ihlalleri olarak nitelendirilen yaşam hakkı ile işkence ve kötü muamele yasağının ihlali alanlarında söz konusu olmaktadır. Ancak tutukluluk ve yargılama süresinin uzunluğu, mülkiyet hakkının ve ifade özgürlüğünün ihlali iddiaları çerçevesinde yapılan bireysel başvurularda AİHM'nin en çok ihlal karar verdiği diğer sorun alanları oluşturmaktadır. Türkiye'nin insan hakları sorunlarını AİHM kararları çerçevesinde incelemek hukuk düzeninde yapılması gereken reformlar açısından yol göstericidir. Zira AİHM bugün yorumlandığı şekliyle yaşayan hukuku yansıtmakta ve AİHM tarafından Avrupa kamu düzeninin anayasal belgesi olarak nitelendirilmektedir. Diğer bir ifade ile AİHM taraf devletler bakımından ortak değerleri yansıtmakta. Adeta Avrupa'nın anayasası işlevini görmektedir. AİHM içtihatları doğrultusunda ortaya çıkan Avrupa İnsan Hakları Hukukunun taraf devletler açısından getirdiği temel yükümlülük ise ulusal hukuk düzeninin bu hukuk ile uyum içinde olmasını sağlamaktır. Bu çerçevede Türkiye'nin özellikle 2001 Anayasa değişikliğinden itibaren gerçekleştirdiği hukuk reformu süreci esasen AİHM içtihatları doğrultusunda ulusal mevzuatın uyumlaştırılması sürecidir. Bu anayasal ve yasal reform sürecinin önemli bir aşamasını 2004 Anayasa değişikliği ile anayasanın 90. maddesinde yapılan düzenleme oluşturmaktadır. 90. madde değişikliği ile insan haklarına ilişkin uluslararası antlaşmalara çatışma halinde kanunlar karşısında üstünlük tanınmaktadır. Böylece yargı organlarını antlaşmalarla yasaların çatışması halinde izlemeleri gereken yol açıkça gösterilmektedir. Örnek olaylar çerçevesinde Türkiye hakkında en çok ihlal kararı verilen yaşam hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı, uzun tutukluluk sürelerine ilişkin sorunları inceleyelim. Ağır insan hakkı ihlalleri kategorisi, yaşam hakkı ve işkence ve kötü muamele yasağı insanın en temel hakkı olan yaşam hakkı ile insanlık onurunu zedeleyen ve bir insanlık suçu oluşturan işkence yasağına aykırı eylemler ağır insan hakları ihlalleri kategorisini oluşturur. 1990'lı yıllarda Türkiye'ye karşı yapılan bireysel başvuruların çoğunluğunu oluşturan bu kategori, Türkiye'nin hayata geçirdiği reformlar, özellikle de uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi ile 2000'li yıllardan itibaren önemli ölçüde azalmıştır. Örnek olay 1, yaşam hakkı ve devletin pozitif yükümlülükleri. Kaya, Türkiye, 19.2.1998, kararı yaşam hakkının korunması öncelikle öldürmeme yükümlülüğünü içerir. Ancak İHM'nin gelişen içtihadı yaşam hakkının korunmasında devletin pozitif yükümlülüklerini ortaya koymuştur. Bu yükümlülük meydana gelmiş bir ölüm olayında etkin soruşturma yapılması zorunluluğunu içerir. Kaya davasında Türkiye kişinin ölümünün güvenlik kuvvetleri ile girilen bir çatışma sonucu meydana geldiğini ileri sürmüştür. Ancak Kaya'nın ölümü üzerine hiçbir resmi soruşturma yapılmamıştır. Savcı olay yeri incelemesi yapmamış, kartuşlar toplanmamış, ilgili hiç kimseyi sorguya çekmemiştir. Ölüm olayının meydana geliş şartlarında güvenlik görevlilerinin ailesinin yaşam hakkını düzenleyen ikinci maddesi çerçevesinde hareket edip etmediklerinin tespitini sağlayacak sağlam ve kesin kanıtlar olmadığından AİHM'nin bu konuda bir hükme varması mümkün değildir. Esas olan meselenin yetkili ulusal makamlar tarafından araştırılıp çözümlenmesidir. Bu ise AİHM'nin de ifade ettiği gibi ancak etkili ve tarafsız bir soruşturmanın yürütülmesiyle gerçekleşebilir. Bu çerçevede soruşturmanın şekli önem taşımamakta. Olay önlerine geldiği andan itibaren yetkili mercilerin harekete geçerek soruşturmanın sorumluluğunu üstlenmeleri gerekmektedir. Bu durumda AİHM olayla ilgili etkin bir soruşturma yapılmaması nedeniyle ailesinin yaşam hakkını düzenleyen ikinci maddesinin ihlal edildiğine karar vermiştir. AİHM yaşam hakkının pozitif yükümlülükler doğurduğunu kabul etmekte, devletin araştırma, soruşturma ve hak ihlallerine son verme doğrultusunda etkin çalışmalar yapma zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Eylem yasa dışı gruplar tarafından yapılmış olsa dahi sorumlularının derhal yakalanarak yargı önüne çıkarılması demokratik hukuk devletinin bir gereğidir. Terör eylemlerinin söz konusu olduğu bir bölgede soruşturma yapmanın zorlukları olmakla birlikte, bu durum arif ikinci madde doğrultusundaki soruşturma yapma yükümlülüğünü ortadan kaldırmamakta. Ayrıca etkili soruşturmaların yapılmaması güvensizlik ve cezasız kalma duygusunu arttırarak kısır döngüye yol açmaktadır. Örneğin Demiray, Türkiye, 21 Kasım 2000, bu yükümlülük öldürme eylemi bir devlet görevlisi tarafından gerçekleştirilmemiş bile olsa söz konusudur. Örneğin Çakıcı Türkiye kararı, 8.7.1999, devlet etkili bir soruşturma yaparak olayın faillerini ortaya çıkarabilmek için gereken bütün tedbirleri almalıdır. Bu doğrultuda öldürmeme yükümlülüğünü öncelikle kendisi yerine getiren devlet, ölümle sonuçlanacak saldırı ve eylemleri önlemek için sorumluların saptanıp yargılanmalarına yönelik uygun yöntemlerin işlerliğini sağlamakla yükümlüdür. Aksi halde bu eylemlerin hoş görüldüğü ya da desteklendiği fikrinin toplumda ön plana çıkmasıyla adalete olan inanç sarsılır. Etkin ve tarafsız soruşturma eksikliği sonucu yaşam hakkının ihlal edilmiş olması da İHM'nin bu konuda Türkiye'ye karşı vermiş olduğu kararların ortak noktasıdır. Örneğin Ergi Türkiye 28.7.1998 Güleç Türkiye 27.7.1998 Örnek olay 2 Yaşam hakkı ve orantısız güç kullanımı Evrim Öktem Türkiye 4.2.2009 Kararı olayda 14 yaşındaki başvurucunun pankart asan göstericilere karşı havaya ve yere uyarı ateşi açan ve takip eden polislerin silahından çıkan bir kurşunla tesadüfen yaralanması söz konusudur. AİHM davada yaşam hakkını düzenleyen ikinci maddenin esastan ve usulden ihlal edildiğine karar vermiştir. Polisin hareketinin gerçek bir tehlikenin yokluğunda orantısızlığı tespit edilmekte ayrıca zaman aşımı nedeni ile davanın düşmesi adesine aykırı bulunmaktadır. Yaşam hakkını düzenleyen ikinci maddeden kaynaklanan yükümlülükleri tatmin etmesi gereken bir ceza davasında kamunun güveni ve hukuk devletinin gerekleri uyarınca yasadışı eylemlerde bir hoşgörünün varlığına dair herhangi bir görünüm olmamalıdır. Bu doğrultuda zaman aşımı ve affın bu tür davalarda söz konusu olmaması gerekir. Güvenlik güçleri ateşli silahları kullanmadan önce diğer bastırma yöntemlerinden göz yaşartıcı gaz, plastik mermi gibi yararlanarak ölüme sebebiyet vermemek için gereken tüm özeni göstermek durumundadırlar. Ancak olayın özelliklerini dikkate almadan, insan karakterinin öngörülemezliği karşısında başkalarının ve kendi hayatlarını korumak durumunda olan güvenlik görevlilerine bu yönde ilkesel bir yükümlülük de yüklenemez. Bu anlamda Terk ve diğerleri Türkiye 28.3.2006 Bu anlamda elbette güvenlik görevlileri kendilerinin ve başkalarının hayatlarını riske atmamak için gerekli tüm tedbirleri alacaklardır. Ancak bu tedbirlerin güdülen amaçla kesinlikle orantılı olması gerekir. Göstericileri dağıtmak için başvurulmuş ateşli silah kullanımını içeren önlemlerin orantısızlığına dair örneğin, Güleç Türkiye kararı 27.7.1998 AİHM'nin ateşli silahlara başvuran güvenlik görevlilerine ilişkin orantılılık ilkesini ve olayın özelliklerini değerlendirdiği tüm kararlarında ortak nokta karşı tarafın da bir silahlı saldırıda bulunması. Güvenlik görevlilerinin ise hem kendi hem de başkalarının hayatlarını tehlikeye sokmamak çabası içinde ölüme istemeden sebebiyet vermeleridir. Örneğin Perk ve diğerleri Türkiye bu şartlarda orantılılık ilkesi çerçevesinde yaşam hakkının ihlali gündeme gelmemektedir. Örnek olay 3 Aksoy, Türkiye. 18 Aralık 1996. Kararı olayda başvurucu 14 gün gözaltında kaldıktan sonra savcının önüne gözle görülebilir yara ve izlerle çıkartılmış. Ayrıca ellerini kullanamadığı da görülmüştür. Bununla birlikte, savcı işkence ve kötü muameleye dair bir soru sormamış, herhangi bir soruşturma yapmamıştır. AİHM terörle mücadelenin birçok zorluklar içerdiğini kabul etmekle birlikte, işkence yasağının mutlak bir hak olduğunu ve her koşulda bu yasağa uygun hareket edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Olayda kişiden bilgi elde etmek için yapılan kötü muamelenin ciddi ve çok yüksek düzeyde acı verici nitelikte olmasından dolayı bu muameleyi işkence olarak vasıflandırmıştır. Bu dava AİHM'nin işkence olarak nitelendirdiği ilk olay olma özelliğini taşır. Görüldüğü gibi devletin buradaki yükümlülüğü öncelikle negatiftir. Diğer bir ifade ile işkence ve kötü muamele yapmamaktır. Yaşam hakkının korunmasında olduğu gibi işkence ve kötü muamele yasağı da pozitif yükümlülükler içerir. Devlet sorumluları tespit edip cezalandırmak için etkili bir soruşturma yapmalıdır. Aksoy, Türkiye. Dikme Türkiye. 11.7.2000 İşkence ve kötü muamele yasağının etkili uygulanmasında gözaltında olan kişinin avukat. Saltus, Türkiye. 27 Kasım 2008 ve tıbbi yardıma İlhan Türkiye 27.6.2000 ulaşabilmesi de çok önemli bir rol oynar. Örnek olay 4. Tutukluluk süresinin uzunluğu ve tazminat sorunları Türkiye'nin AİHM önündeki sorunlarına çarpıcı örneklerden biri de uzun tutukluluk süreleridir. Uzun yıllar devam eden davalar boyunca kişinin tutukluluk halinin iç mahkemelerde kalıplaşmış cümlelerle uzatılması AİHM'in 5/3 makul sürede yargılanma ya da salıverilme ve 5/4 tutuklamanın yasallığına süratle karar verilmesi aksi halde kişinin salıverilmesi, maddelerinin ihlalini oluşturması da İHM'nin yerleşik içtihadıdır. Örnek olarak derece Türkiye 24.5.2005 Sunmaz Türkiye 2007 Cahit Demirel Türkiye 7.7.2009 verilebilir. Uzun yıllar devam eden davalar, örneğin AİHM'nin ihlal bulduğu Şahap Doğan Türkiye 2010 davasında kişi 12 yıl 10 aydır tutuklu olup, davası halen devam etmekteydi. Türkiye'nin AİHM önünde sürekli mahkumiyet nedenidir. AİHM Tunce ve diğerleri Türkiye 13.9.2009 davasında yasal olmayan tutuklamalar ve makul sürede yapılamayan yargılamalar için tazminat istemini düzenleyen Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 141 ve 142. maddelerinin etkili bir yol oluşturmadığına karar vermiştir. Bu düzenlemeye göre CMK madde 142 tazminat istemi ancak karar veya hüküm kesinleştikten sonra yapılabilmektedir. Bu durumda makul surede yargılanma hakkının ihlali ve ihlalin sona erdirilmesi doğrultusunda dava devam ederken istemde bulunmak mümkün değildir. Bu bağlamda tutukluluk süresi makul süreyi aşmış iken bile kişi yargılama sürecinin tamamlanmasını beklemek zorunda kalmakta, daha önce herhangi bir tazminat talebinde bulunamamaktadır. Sıra sizde, bir hangi insan hakkı ihlalleri ağır ihlal kategorisine girer? Sıra sizde, bir yanıt insanın en temel hakkı olan yaşam hakkı ile insanlık onurunu zedeleyen ve bir insanlık suçu oluşturan işkence yasağına aykırı eylemler ağır insan hakları ihlalleri kategorisini oluşturur. Sıra sizde, iki yaşam hakkı korunması ile işkence ve kötü muamele yasağı kapsamında devletin pozitif yükümlülükleri ne anlama gelir? Sıra sizde, iki yanıt AİHM'nin gelişen içtihadı yaşam hakkının korunmasında devletin pozitif yükümlülüklerini ortaya koymuştur. Bu yükümlülük meydana gelmiş bir ölüm olayında etkin soruşturma yapılması zorunluluğunu içerir. AİHM yaşam hakkının pozitif yükümlülükler doğurduğunu kabul etmekte. Devletin araştırma, soruşturma ve hak ihlallerine son verme doğrultusunda etkin çalışmalar yapma zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Kaya, Türkiye, 1998. Devlet etkili bir soruşturma yaparak olayın faillerini ortaya çıkarabilmek için gereken bütün tedbirleri almalıdır. Bu doğrultuda öldürmeme yükümünü öncelikle kendisi yerine getiren devlet, ölümle sonuçlanacak saldırı ve eylemleri önlemek için sorumluların saptanıp yargılanmalarına yönelik uygun yöntemlerin işlerliğini sağlamakla yükümlüdür. İşkence ve kötü muamele yasağında ise devletin buradaki yükümlülüğü öncelikle negatiftir. Diğer bir ifade ile işkence ve kötü muamele yapmamaktır. Yaşam hakkının korunmasında olduğu gibi işkence ve kötü muamele yasağı da pozitif yükümlülükler içerir. Devlet böyle eylemler gerçekleştiren sorumluları tespit edip cezalandırmak için etkili bir soruşturma yapmalıdır. Aksoy, Türkiye, 1996. AİHM kararlarının ulusal hukuku değiştirici etkisi adresinin 46. maddesi taraf devletlere AİHM kararlarına uyma yükümlülüğü getirmektedir. Devletlerin kararın gereklerini yerine getirmesi AİHM'nin ihlal kararında hükmettiği tazminat miktarının başvurucuya ödenmesi yanında, kararda tespit edilen ulusal hukuk düzeni ile AİHM içtihatları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi yükümünü de içerir. Bu uyumsuzluk bir yasadan ya da ulusal mahkemelerin süregiden bir içtihadından kaynaklanıyor olabilir. Bu durumda AİHM kararının icrası ancak ulusal hukuk düzeninde yer alan AİHM içtihadına ters sorunun giderilmesi ile mümkündür. Bu bir yasa maddesi ise maddenin değiştirilmesi ya da kaldırılması gerekir. AİHM bu gibi hallerde genelde izlenmesi gereken yol ya da alınması gereken tedbirleri ilgili devlete tavsiye etmektedir. Bu çerçevede Avrupa Konseyi'ne üye devletlerin ulusal hukuk düzenleri insan hak ve özgürlüklerinin korunması açısından benzer özellikler göstermektedir. Avrupa'nın ortak değerlerini oluşturan insan hakları, demokratik hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkeleri taraf devletlerde benzer yasa, uygulama ya da usullerle korunmaya başlamıştır. Bu süreç AİHM kararlarının ulusal hukuk düzenleri üzerindeki değiştirici etkisi ile ivme kazanmıştır. Diğer bir ifadeyle bir devlet için verilmiş bir karar benzer sorunu içeren diğer bir devlet tarafından da uygulanmaktadır. Bu konuyu aşağıda iki örnekle açıklayacağız. Örnek 1. Gözaltında avukat zorunluluğu. Saltus, Türkiye, 27 Kasım 2008. Kararı AİHM Büyük Dairesi'nin Saltus kararı gözaltında avukat yardımından yararlanma ilkesini getirmiştir. Türkiye'de de GM'ler çerçevesinde söz konusu olan uygulamanın AİHM'in adil yargılanma hakkını düzenleyen 6. maddesinin 3C kişinin savunma hakkı ilkesine aykırı olduğuna karar vermiştir. Bu yardım ilk soruşturmadan itibaren, diğer bir ifade ile kişi gözaltına alındığı andan itibaren sağlanmalıdır. AİHM'in 6. maddesi doğrultusunda adil bir yargılama kişinin gözaltına alındığı andan itibaren avukat yardımından yararlanması olanağının sağlanmasını içerir. Bu anlamda özgürlüğünden mahrum kalmış kişi bir avukatın sunacağı her olanaktan, örneğin tartışma, savunmanın hazırlanması, delillerin araştırılması, soruşturmaya hazırlanma, destek sağlama, tutukluluk koşullarının denetimi gibi faydalanmalıdır. Hatta kişi bu süre içinde susma hakkı kullanmış olmasına rağmen, AİHM'ye dayanan Türkiye, 13 Ekim 2009 kararında yasadan kaynaklanan sistematik kısıtlamayı da dikkate alarak, avukat yokluğunda adil yargılanma ilkesinin ihlal edildiğine karar vermiştir. Bu durumda gözaltının başladığı andan itibaren avukatın kişinin yanında bulunması, soruşturma öncesi bilgilendirmesi, dosyaya erişmesi olanaklarının sağlanması gerekir. Bu konuda taraf devletlerin tümünde bu yönde gerekli düzenlemeler yoktur. Örneğin Fransa'da avukat gözaltına alınan kişiye kötü muamele edilip edilmediğinin kontrolü için kısa yarım saat bir ziyaret yapabilmekte ancak dosyaya bu süre zarfında erişememekteydi. Ancak Fransa, Saltus kararı Türkiye'ye karşı verilmiş bir karar olmasına rağmen kendi ulusal hukuk düzeni AİHM'nin Türkiye'ye karşı tespit etmiş olduğu eksikliği içerdiğinden ceza usul yasasını 2011'de değiştirmek zorunda kalmıştır. Gözaltında avukat bulundurma yönünde bir düzenlemesi olmayan Belçika'da Saltus kararı gereği 2011 yılında bu hakkı tanımıştır. Türkiye bakımından ise Saltus kararında DGM'ler açısından söz konusu olan avukat yasağı sorunu DGM'lerinin kaldırılması ile ortadan kalkmıştır. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 149/3 maddesi avukatın şüpheli veya tanıkla görüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında olma ve hukuki yardımda bulunma hakkının engellenemeyeceğini düzenlemiştir. Ayrıca 153. madde uyarınca avukat soruşturma evresinde dosyanın içeriğini inceleyebilmektedir. Bu durumda görüldüğü gibi Türk hukuku AİHM içtihadı ile uyumludur. Örnek 2. İfade özgürlüğü ve basın. Ülper ve diğerleri Türkiye. 20 Ekim 2009. Kararı 26 Gazete sahibi, Yazı İşleri Müdürü, Haber Merkez Yöneticisi ve gazetecinin başvuruları üzerine. 4 günlük gazetenin 15 günden 1 aya kadar değişen sürelerde yayınlanmasının durdurulmasına terörle mücadele yasasının 6/5. Maddesi suç işlemeye teşvik, suçları ve suçluları övme veya terör örgütünün propagandasını içeren süreli yayınların hakim kararı ile gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de Cumhuriyet Savcısının emriyle. Cumhuriyet Savcısı 24 saat içinde hakime bildirir. Hakim 48 saat içinde onaylamazsa durdurma hükümsüz sayılır. Tedbir olarak 15 günden 1 aya kadar durdurabileceğini düzenlemekteydi. İlişkin olan Ülper ve diğerleri Türkiye davasında ailesinin ifade özgürlüğünü düzenleyen 10. maddesinin ihlal edildiğine karar verilmiştir. AİHM durdurmaya konu olan haber ya da yazıların içeriklerinin ailesinin 10. maddesi kapsamında ifade özgürlüğünden yararlanıp yararlanmadıklarını incelememiştir. Basın özgürlüğü konusunda taraf devletlerin son derece sınırlı takdir yetkileri olduğunun altını çizen AİHM, kısa bir süre için bile olsa haberler ve makalelerin yayınının durdurulmasının bunların kamuya sağladığı yararı ortadan kaldıracağını ifade etmiştir. Bu bağlamda durdurma kararı sadece mevcut basılmış olan haber ve makaleleri değil, yargı kararının verildiği anda içeriği bilinmeyen gelecekteki müteakip sayıların tümünü de kapsamaktadır. Gazetelerin yayınının durdurulması gelecek sayılarda da aynı suçların işleneceği varsayımını içermektedir. Dolayısıyla durdurma kararı yayıncılar üzerinde önleyici bir etki yaparak bu kişilerin mesleklerini icra etmeleri önünde bir engel oluşturmaktadır. AİHM, demokratik toplum düzeninin gerekleri doğrultusunda daha az sınırlayıcı tedbirlerin, örneğin belirli sayılara el konulması ya da belirlenmiş makalelerin yayımının engellenmesi öngörülebileceğini hükme bağlamıştır. Kısa bir süre için bile olsa gazetelerin tümüyle yayının durdurulması basının demokratik toplumda oynadığı vazgeçilmez rol ile bağdaşmaz bulunmuştur. Bu çerçevede Türkiye, ailesinin devletlerin AİHM kararlarına uyma yükümlülüklerine dair olan 46. maddesi uyarınca yasadan kaynaklanan bu sorun karşısında TMK'nın 6/5. maddesini AİHM içtihatları ile uyumlu hale getirmek yükümlülüğü altındaydı. TBMM'nin söz konusu maddeyi 3.7.2012'de yürürlükten kaldırması ile Türkiye AİHM kararına uyarak ulusal hukukunu değiştirmiştir. Sıra sizde 3 AİHM kararlarının devletlerin ulusal hukuku üzerinde değiştirici etkisi olur mu? Örneklerle açıklayınız. Sıra sizde 3 yanıt AİHM'nin 46. maddesi taraf devletlere AİHM kararlarına uyma yükümlülüğü getirmektedir. Devletlerin kararın gereklerini yerine getirmesi AİHM'nin ihlal kararında hükmettiği tazminat miktarının başvurucuya ödenmesi yanında, kararda tespit edilen ulusal hukuk düzeni ile AİHM içtihatları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi yükümünü de içerir. Bu uyumsuzluk bir yasadan ya da ulusal mahkemelerin süregiden bir içtihadından kaynaklanıyor olabilir. Bu durumda AİHM kararının icrası ancak ulusal hukuk düzeninde yer alan AİHM içtihadına ters sorunun giderilmesi ile mümkündür. Bu bir yasa maddesi ise maddenin değiştirilmesi ya da kaldırılması gerekir. AİHM bu gibi hallerde genelde izlenmesi gereken yol ya da alınması gereken tedbirleri ilgili devlete tavsiye etmektedir. Bu çerçevede Avrupa Konseyi'ne üye devletlerin ulusal hukuk düzenleri insan hak ve özgürlüklerinin korunması açısından benzer özellikler göstermektedir. Avrupa'nın ortak değerlerini oluşturan insan hakları, demokratik hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkeleri taraf devletlerde benzer yasa, uygulama ya da usullerle korunmaya başlamıştır. Bu süreç AİHM kararlarının ulusal hukuk düzenleri üzerindeki değiştirici etkisi ile ivme kazanmıştır. Diğer bir ifadeyle bir devlet için verilmiş bir karar benzer sorunu içeren diğer bir devlet tarafından da uygulanmaktadır. Bu noktada örnek olarak gözaltında avukat zorunluluğuna dair Saltus Türkiye kararı verilebilir. AİHM bireysel başvuru ve insan hakları ihlalleri istatistikleri bu başa ait maddeleri ihlallerini Türkiye ve diğer devletler bakımından karşılaştırmalı olarak görebileceğimiz tablo ile tablo 1 başlıyoruz. Bu başlıkta Türkiye'nin AİHM ihlallerini konu itibarıyla ele alan ve ayrıca bekleyen bireysel başvuruları sayı, oran ve nüfus olarak devletlere göre gösteren şekillerde yer almaktadır. Tablo 1'i inceleyecek olursak ilk dikkatimizi çeken husus, Türkiye'nin 2404 ihlal kararı ile tüm taraf devletler arasında AİHM en çok ihlal eden devlet konumunda olduğudur. İkinci sırada 1651 ihlal kararı ile İtalya. Üçüncü sırada 1140 ihlal kararı ile Rusya gelmektedir. 815 ihlal kararı ile Polonya dördüncü sırada. 777 ihlal kararı ile Romanya beşinci sırada yer almaktadır. Bu ihlal kararları bakımından ağır insan hakları ihlalleri kategorisine giren yaşam hakkının ihlali konusunda Türkiye 92 esasa ilişkin 138'i etkin soruşturma eksikliğinden kaynaklanan 230 ihlal kararıyla 202 esas 217 etkin soruşturma eksikliği çerçevesinde hakkında 419 ihlal kararı verilmiş Rusya'nın arkasından ikinci sırada yer almaktadır. Yaşam hakkının ihlali konusunda üçüncü sırada 13 esasa dair 20 etkin soruşturma eksikliğinden kaynaklanan toplam 33 ihlal kararı ile Bulgaristan yer almaktadır. Bu noktada altının çizilmesi gereken Rusya ve Türkiye'nin ardından 3. sırada gelen Bulgaristan ile sayılar arasında büyük bir fark olduğudur. Örneğin Avusturya, Macaristan, Portekiz, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, İspanya, Danimarka, Norveç ve daha birçok devlete karşı yaşam hakkının ihlaline dair verilmiş bir karar yoktur. İşkence ve kötü muamele yasağının ihlali meselesinde Rusya 31 işkence, 357 kötü muamele ve 82 etkin soruşturma eksikliği olmak üzere toplam 470 defa mahkum olmuştur. Türkiye 29 işkence, 243 kötü muamele ve 135 etkin soruşturma eksikliği kararlarıyla toplam 407 defa mahkum olmasıyla ikinci sıradadır. Bu ağır insan hakkı ihlali konusunda üçüncü sırada Ukrayna 4 işkence, 70 kötü muamele ve 28 etkin soruşturma eksikliği olmak üzere toplam 102 ihlal kararıyla yer almaktadır. Özgürlük ve güvenlik hakkını düzenleyen ve kişiyi haksız tutuklamalara karşı korumayı amaçlayan AİS'nin 5. maddesi Türkiye tarafından 554 kez ihlal edilmiştir. Bu konuda birinci sırada olan Türkiye'nin arkasından 422 ihlal kararıyla Rusya, 267 ihlal kararıyla Polonya gelmektedir. Adil yargılanma hakkının ihlali konusunda Türkiye 729 ihlal kararı ile birinci sıradadır. İkinci sırada 570 kararla Rusya, üçüncü sırada 432 kararla Ukrayna vardır. Yargılama süresinin uzunluğu meselesinde ise İtalya 1155 kararla birinci durumdadır. İtalya'nın arkasından 493 kararla Türkiye, 412 kararla Polonya gelmektedir. Türkiye'nin AİHM karşısında sorumlu alanlarından birini oluşturan ifade özgürlüğü meselesinde rakamlar çok büyük farklar göstermektedir. Bu alanda Türkiye 207 ihlal kararıyla birinci konumdadır. Ancak hemen arkasından gelen Avusturya'nın ihlal kararı sayısı 32, üçüncü sıradaki Fransa'nın 25'tir. Mülkiyet hakkının ihlali meselesinde ise Türkiye 611 ihlal kararıyla ilk sırada yer almakta, arkasından 456 ihlal kararıyla Rusya, 446 kararla Romanya gelmektedir. Bu karşılaştırmalı tablo bir Türkiye'nin AİHM önündeki insan hakları sorunlarını net bir biçimde ortaya koymaktadır. Şekil 1 AİHM'nin 1959-2011 arasında vermiş olduğu ihlal kararlarında %19 ile Türkiye'nin ilk sırada olduğunu göstermektedir. Türkiye'ye sırasıyla %13 ile İtalya, %9 ile Rusya izlemektedir. Türkiye, İtalya, Rusya, Polonya, Romanya ve Ukrayna aleyhine verilen ihlal kararları AİHM'nin verdiği tüm ihlal kararlarının yaklaşık %60'ını oluşturmaktadır. Bu 6 devlet ile diğer 41 devlet arasında başvuru ve ihlal oranları bakımından çok büyük farklar olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Şekil 2 AİHM'nin Türkiye aleyhine verdiği insan hakları ihlal kararlarını tablo 1'de yer alan rakamlar çerçevesinde konularına göre düzenlemektedir. Görüldüğü gibi Şekil 3 AİHM'nin Türkiye'ye karşı vermiş olduğu ihlal kararlarını oransal olarak göstermektedir. Verilen kararlar içinde %21 ile adil yargılanma hakkının ihlali en fazla ihlal kararı verilen alanı oluşturmaktadır. İkinci olarak mülkiyet hakkının korunmasından kaynaklanan sorunlar gelmektedir. %17 yasal tutukluluk ve tutukluluk süreleri meselesi en fazla ihlal kararı verilen %15 diğer bir konudur. Adil yargılanma hakkı çerçevesinde değerlendirilen yargılamanın uzun sürmesi sorunu da ihlal kararlarının %13'ünü oluşturmaktadır. Şekil 4 bize hakkında en çok bireysel başvuru yapılan devletin 40.250 başvuru ile Rusya olduğunu göstermektedir. İkinci sırada 15.950 başvuru ile Türkiye gelmektedir. Üçüncü sırada 13.750 başvuru ile İtalya yer almakta. 12.300 başvuru ile Romanya onu izlemektedir. Beşinci sırada 10.250 başvuru ile Ukrayna yer almaktadır. AİHM önünde 2011 yılı sonu itibariyle 144.150 bireysel başvuru bir karar için beklemektedir. Bu bekleyen başvuruların %26,6'sı Rusya'dan, %10,5'i Türkiye'den, %9,1'i İtalya'dan yapılmıştır. Şekil 4 bize AİHM önünde bekleyen başvuruların %70'inin Rusya, Türkiye, İtalya, Romanya, Ukrayna, Sırbistan ve Polonya olmak üzere 7 devletten geldiğini göstermektedir. Başvuruların %40'ı ise geri kalan 40 devletten gelmektedir. Görüldüğü gibi AİHM önünde bekleyen dosya yükünü esas olarak Türkiye'nin de aralarında olduğu bu 7 devletten gelen başvurular oluşturmaktadır. Ancak bireysel başvuru rakamlarını devletlerin nüfuslarına oranlarsak hakkında en fazla bireysel başvuru yapılan devletler sıralaması değişmektedir. Bakınız aşağıda şekil 5. Görüldüğü gibi bireysel başvuruları nüfusu oranlarsak Sırbistan ve Karadağ ilk sıraya yükselmektedirler. Türkiye ise Avrupa Konseyi ortalaması olan 79'un üzerinde olduğundan şekil 5'te yer almaya devam etmekte birlikte 15 devletin arkasından gelmektedir. AİHM ve Türkiye konusunda yapılması gereken en önemli tespit ise Türkiye'ye karşı yapılan bireysel başvuruların artmakla birlikte son yıllarda önemli bir niteliksel değişim içinde olduğudur. 1990'lı yıllarda ağır insan hakkı ihlalleri kategorisi çerçevesinde yaşam hakkının ya da işkence yasağının ihlali iddiasıyla yapılan başvurular yerini yargılama süresinin uzunluğundan şikayet eden başvuruları bırakmıştır. Türkiye'de AİHM kararlarının ulusal hukuki etkileri doğrultusunda 2001'den itibaren bir hukuk reformu sürecine girerek Avrupa İnsan Hakları Hukuku çerçevesinde birçok yasal ve anayasal değişiklik gerçekleştirmiştir. Sıra sizde 4 AİHM Türkiye'ye karşı ihlal kararlarını en fazla hangi konularda vermiştir? Sıra sizde 4 yanıt AİHM tarafından verilen kararlar içinde %21 ile adil yargılanma hakkının ihlali en fazla ihlal kararı verilen alanı oluşturmaktadır. İkinci olarak mülkiyet hakkının korunmasından kaynaklanan sorunlar gelmektedir. %17 yasal tutukluluk ve tutukluluk süreleri meselesi en fazla ihlal kararı verilen %15 diğer bir konudur. Adil yargılanma hakkı çerçevesinde değerlendirilen yargılamanın uzun sürmesi sorunu da ihlal kararlarının %13'ünü oluşturmaktadır. İnternet http://www.ihb.gov.tr http://www.inhak.adalet.gov.tr http://www.echr.oe.imt/hudoc. Dikkat! Türkiye AİHM'ye yapılan tüm başvurular bakımından Rusya'nın ardından ikinci sırada gelirken, başvuruların devletlerin nüfuslarına oranlanması halinde pozisyonu değişmektedir. Özet AİHM'de Türkiye'ye karşı verilmiş ihlal kararlarına ve bu davaların niteliğine ilişkin bilgiler. Türkiye AİHM'nin hakkında en fazla ihlal kararı verdiği devlettir. 31 Aralık 2011 yılına kadar Türkiye hakkında 2404 ihlal kararı verilmiştir. Ayrıca Türkiye 15.950 başvuru ile Rusya'dan sonra hakkında en çok bireysel başvuru yapılan devlettir. Türkiye hakkında verilen insan hakları ihlali kararları genelde ağır insan hakkı ihlalleri olarak nitelendirilen yaşam hakkı ile işkence ve kötü muamele yasağının ihlali alanlarında söz konusu olmaktadır. Ancak tutukluluk ve yargılama süresinin uzunluğu, mülkiyet hakkının ve ifade özgürlüğünün ihlali iddiaları çerçevesinde yapılan bireysel başvurular da AİHM'nin en çok ihlal karar verdiği diğer sorun alanları oluşturmaktadır. Yaşam hakkının korunması ile işkence ve kötü muamele yasağı AİHM içtihatları uyarınca devlet için pozitif yükümlülükler doğurur. Öldürmeme ve işkence ve kötü muamele yapmama yükümlülüğü yanında, bu eylemleri yapan kişilerin yakalanıp soruşturulması devletin görevidir. Bu yaklaşık 1998 tarihli Türkiye'ye karşı verilmiş kaya yaşam hakkı ve 1996 tarihli Aksoy işkence yasağı kararlarında açıkça ortaya konmuştur. Ayrıca güvenlik görevlilerinin orantılı güç kullanma zorunluluğu da gene AİHM kararlarında yer almaktadır. Tutukluluk ve yargılama sürelerinin uzunluğu meselesi de Türkiye'nin AİHM'de en çok mahkum olduğu alanların bir diğeridir. AİHM kararlarının ulusal hukuku değiştirici etkisine dair bilgiler. AİHM'in 46. maddesi taraf devletlere AİHM kararlarına uyma yükümlülüğü getirmektedir. Devletlerin kararın gereklerini yerine getirmesi AİHM'nin ihlal kararında hükmettiği tazminat miktarının başvurucuya ödenmesi yanında, kararda tespit edilen ulusal hukuk düzeni ile AİHM içtihatları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi yükümünü de içerir. Bu uyumsuzluk bir yasadan ya da ulusal mahkemelerin süregiden bir içtihadından kaynaklanıyor olabilir. Bu durumda AİHM kararının icrası ancak ulusal hukuk düzeninde yer alan AİHM içtihadına uygun olmayan sorunun giderilmesi ile mümkündür. Bu bir yasa maddesi ise maddenin değiştirilmesi ya da kaldırılması gerekir. AİHM bu gibi hallerde genelde izlenmesi gereken yol ya da alınması gereken tedbirleri ilgili devlete tavsiye etmektedir. Avrupa Konseyi'ne üye devletlerin ulusal hukuk düzenleri insan hak ve özgürlüklerinin korunması açısından benzer özellikler göstermektedir. Bu açıdan bir taraf devlet için verilmiş bir karar benzer sorunu içeren diğer bir devlet tarafından da uygulanmaktadır. Örneğin gözaltında avukat bulundurma zorunluluğu AİHM'nin Türkiye'ye karşı vermiş olduğu 2008 tarihli Saltus kararından kaynaklanmaktadır. Karar Türkiye'ye karşı verilmiş olmakla birlikte bu yönde hukuki düzenlemesi yetersiz olan Fransa ve Belçika'da ulusal hukuklarında gerekli düzenlemeleri yapmışlardır. Gene aynı doğrultuda Türkiye 2012 yılında terörle mücadele yasasının 6/5. maddesini kaldırarak AİHM içtihadına uyum sağlamıştır. Türkiye ve diğer devletlerin AİHM önündeki insan hakları ihlalleri, istatistiklerine ilişkin bilgiler. Bu çerçevede öncelikle maddelerinin ihlalleri Türkiye ve diğer devletler bakımından karşılaştırmalı olarak görülebilmektedir. 1959-2011 yılları arasında AİHM'in fazla ihlal kararını 2404 kararla Türkiye'ye karşı vermiştir. Türkiye'nin AİHM ihlallerini konu itibarıyla ele alan istatistiklere baktığımızda en fazla ihlal kararının adil yargılanma ilkesi çerçevesinde gerçekleştiği görülmektedir. Arkadan mülkiyet hakkına ilişkin sorunlar ve tutukluluk uygulamaları çerçevesinde verilen kararlar gelmektedir. Karar için bekleyen bireysel başvuru sayısı ve oranlarına bakıldığında Türkiye 15.950 başvuru ile Rusya'nın ardından ikinci sırada gelmektedir. Bu oran AİHM önündeki başvuruların %10,5'tir. Ancak başvuruların devletlerin nüfuslarına oranlanması halinde Türkiye 47 devlet arasında 16. sırada yer almaktadır. Türkiye'ye karşı yapılan bireysel başvurular son yıllarda önemli bir niteliksel değişim içine girmiştir. 1990'lı yıllarda ağır insan hakkı ihlalleri kategorisi çerçevesinde yaşam hakkının ya da işkence yasağının ihlali iddiasıyla yapılan başvurular yerini yargılama süresinin uzunluğuna dair başvuruları bırakmıştır. Kendimizi sınayalım soru 1. Türkiye AİHM'nin yetkisini hangi yıl tanımıştır? Soru 1 A seçeneği 1987 soru 1 B seçeneği 1959 soru 1 C seçeneği 2001 soru 1 D seçeneği 1990 soru 1 E seçeneği 1954 soru 1'in doğru yanıtı D yanıtınız yanlış ise giriş konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 2 ağır insan hakkı ihlalleri kategorisi aşağıdakilerden hangisini kapsar? Soru 2 A seçeneği mülkiyet hakkı, soru 2 B seçeneği özel hayatın gizliliği, soru 2 C seçeneği işkence ve kötü muamele, soru 2 D seçeneği ifade özgürlüğü, soru 2 E seçeneği uzun tutukluluk. Soru 2'nin doğru yanıtı C yanıtınız. Yanlış ise ağır insan hakkı ihlalleri konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 3 AİHM içtihatlarına göre güvenlik güçleri görevlerini yerine getirirken aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdür? Soru 3 A seçeneği amaçlı orantılı tedbirler almak, soru 3 B seçeneği göz yaşartıcı gaz kullanmak, soru 3 C seçeneği olayla ilgilenmemek, soru 3 D seçeneği kalabalığa ateş açmak, soru 3 E seçeneği cor kullanmak, soru 3'ün doğru yanıtı A yanıtınız yanlış ise yaşam hakkı ve orantısız güç kullanımı konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 4 AİHM Saltos Türkiye kararında aşağıdaki ilkelerden hangisini getirmiştir? Soru 4 A seçeneği etkili soruşturmanın gerekliliği, soru 4 B seçeneği kişinin derhal hakim önüne çıkarılması ilkesinin gerekliliği, soru 4 C seçeneği gözaltının başladığı andan itibaren avukat bulundurma zorunluluğunun gerekliliği, soru 4 D seçeneği basın özgürlüğünün gerekliliği, soru 4 E seçeneği ifade özgürlüğünün sağlanmasını istemiştir. Soru 4'ün doğru yanıtı C yanıtınız yanlış ise AİHM kararlarının ulusal hukuku değiştirici etkisi konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 5 Türkiye 2012 yılında hangi yasayı değiştirerek ifade ve basın özgürlüğü açısından AİHM içtihatlarına uyum sağlamayı amaçlamıştır? Soru 5A seçeneği ceza usul yasası. Soru 5B seçeneği medeni kanun. Soru 5C seçeneği ceza yasası. Soru 5D seçeneği terörle mücadele yasası. Soru 5E seçeneği icra iflas yasası. Soru 5'in doğru yanıtı D yanıtınız. Yanlış ise İHM kararlarının ulusal hukuka değiştirici etkisi konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 6. İHM'nin en fazla ihlal kararı verdiği devlet olan Türkiye'nin arkasından hangi devlet gelmektedir? Soru 6A seçeneği Rusya. Soru 6B seçeneği İtalya. Soru 6C seçeneği Fransa. Soru 6D seçeneği Portekiz. Soru 6E seçeneği Polonya. Soru 6'nın doğru yanıtı B yanıtınız. Yanlış ise İHM bireysel başvuru ve insan hakları istatistikleri konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 7A İHM kararlarına göre yaşam hakkının ihlallerinde hangi devlet birinci sıradadır? Soru 7A seçeneği Bulgaristan. Soru 7B seçeneği Türkiye. Soru 7C seçeneği Çek Cumhuriyeti. Soru 7D seçeneği Ukrayna. Soru 7E seçeneği Rusya. Soru 7'nin doğru yanıtı E yanıtınız. Yanlış ise İHM bireysel başvuru ve insan hakları istatistikleri konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 8A İHM Türkiye için en çok hangi hakkın ihlal edildiğine dair kararlar vermiştir? Soru 8A seçeneği ifade özgürlüğü. Soru 8B seçeneği mülkiyet hakkı. Soru 8C seçeneği işkence ve kötü muamele yasağı. Soru 8D seçeneği adil yargılanma hakkı. Soru 8E seçeneği uzun tutukluluk süresi. Soru 8'in doğru yanıtı D yanıtınız. Yanlış ise İHM bireysel başvuru ve insan hakları istatistikleri konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 9A İHM bireysel başvuru oranları bakımından Türkiye kaçıncı sırada yer almaktadır? Soru 9A seçeneği 1. Soru 9B seçeneği 2. Soru 9C seçeneği 4. Soru 9D seçeneği 16. Soru 9E seçeneği 20. Soru 9'un doğru yanıtı B yanıtınız. Yanlış ise İHM bireysel başvuru ve insan hakları istatistikleri konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 10. Son yıllarda Türkiye'ye karşı yapılan bireysel başvurular en çok hangi alanda gözlenmektedir? Soru 10A seçeneği adil yargılanma. Soru 10B seçeneği orantısız güç kullanımı. Soru 10C seçeneği uzun tutukluluk. Soru 10D seçeneği kötü muamele. Soru 10E seçeneği ifade özgürlüğü. Soru 10'un doğru yanıtı A yanıtınız. Yanlış ise İHM bireysel başvuru ve insan hakları istatistikleri konusunu yeniden gözden geçiriniz.